Ayrım 2, Sırça Tuzak, Nermin Bezmen. Sayfa 16. Huzursuz bir gecenin getirdikleri. Aynı akşam saat 20.45 İstanbul. Ihlamur ağaçlarının dallarındaki inatçı son çiçekler henüz çökmüş akşama kokularıyla sinip kalmak ister gibiydi. Bütün gün güneşin sıcağından yorulmuş tabiat, yavaş yavaş geceye doğru ilerleyen ılık karanlıkta dinlenmeye çekilmişti. Asırlık ağaçların boğazı kuş bakışı seyrettiği bahçe sükunet içindeydi. Fıskiyeli, kat kat mermer çanaklı Osmanlı havuzu etrafını çeviren çiçek tarhını serinletirken, iki katlı villanın pencerelerinden sızan ve bahçe lambalarının buzlu camlarından yayılan ışık huzmeleri, tatlı, nemli bir esintinin okşadığı havuzun, ağaçların, çiçeklerin, kolonların üzerinde gölge oyunları oynuyordu. Karanlığa sığınarak ilerleyen meçhul erkek, ıhlamur ağacının altında bir müddet durup evi seyretti. Bakışları ikinci kattaki açık balkon kapısından tülü uçuşan aydınlık odaya takıldı. Dönmek ile gitmek arasında bir müddet kararsız kaldıktan sonra ağaçların gölgesinde evin yan tarafına doğru yürümeye devam etti. Çim üzerinde kaybolan ayak sesleri çakıl yola çıktığı anda kendini ele vermişti. Ani bir duruşla etrafı dinledi. Bahçe ve ev az önceki sessizliğini koruyordu. Daha sakin, temkinli adımlarla lüks trinlerin ve ortancaların arasından mutfağın servis kapısına doğru yönlendi. Bedenini mümkün olduğunca gizleyerek yarıya kadar ahşap kapının camından içeriye göz attı. Görünürde kimse yoktu. Tezgah üstündeki loş ışıkları yanan geniş mutfak adeta bir showroom görüntüsünde titizlik ve özen sergiliyordu. Adam içeriği kolaçan ettikten sonra sinekliği açtı ve yavaşça kapının mandalını oynattı. Kilitli olmalıydı. Duvara dayanıp kendini sakladı ve cebinden cep telefonunu çıkardı. Tuşlarına basıp basmamakta kararsızdı. Evin üst katındaki çalışma odasında Seher Vardar şövalesinin karşısında tüval üzerinde çalışmaktaydı. Fiziği, duruşu daha ilk bakışta 63 yaşını nasıl genç bir ruhla beslediğini gösteriyordu. Sade spor, kemik rengi pamuklu bir pantolon ile kollarını dirseklerine kadar kıvırdığı, erkek yakalı gömleğinin üzerine giydiği, bir zamanlar beyaz olan çalışma önlüğü adeta kumaştan bir palet görüntüsündeydi. Yanı başındaki büyük masanın üzerinde kağıtları, kurşun kalem eskiz çalışmaları, muhtelif boya, tiner, spatula ve diğer resim malzemeleriyle dolu kutular, cam ve seramik kaseler, bakan için karma karışık ama sahibesine göre belli bir düzen içinde yerleştirilmişti. Boyalı bezler, filtreli sigara paketi, kül tablası, cep telefonu ve altın bir çakmak masanın en önünde Seher'e en yakın köşede durmaktaydı. Boş çerçeveler, kimi kullanılmamış, kimi üzerinde yarım çalışılmış tuvaller, kartonlar odanın muhtelif köşesinde sırasını bekler gibiydi. Çalışma masasının sağ tarafına resim ve ressamlarla ilgili kitaplarla dolu klasik bir kütüphane yerleştirilmişti. Bir rafında duran müzik setinden Yoska Nermet'in Sorejus Rasputin çıkan müziği yayılıyordu. Açık balkon kapısının üzerindeki tül perde müziğin ritminden esinlenir gibi yaz akşamının tatlı esintisiyle odanın ışığı ve gecenin karanlığı arasında uçuşup durmaktaydı. İfadesi gülümsemek ile hüzünlenmek arasında kalmış bir kadın portresini boyamakta olan Seher'in kızıl kumral saçları sakin fırça darbeleriyle beraber sağa sola eğdiği başının etrafında dalgalandı. Yüzündeki keyifli huzur perdesine rağmen gözlerinde çocuksu muzip pırıltıların keyfine karışan puslu düşünceler gelgitlerdeydi. Fırçasındaki boyayı tuvale sürdükten sonra geri çekildi ve seyrederken sol elindeki sigarasından derin bir nefes aldı. Dumanı ağır ağır dudaklarından bırakırken gözlerini kısarak resmini incelemeye devam etti. Sadece kendisine ait farklı bir zaman diliminde yolculuk eder gibiydi. Sigarasından ikinci bir nefes çekmek üzereydi ki çalan cep telefonunun sesi onu ruh dünyasında yaptığı yolculuktan geri döndürdü. Sigarasının dumanını üflerken telefonun ekranına göz attı. Numarayı gördüğü an keyfinin kaçtığı çok belliydi. Cevap vermek ile vermemek arasında tereddüt yaşıyordu. Sigarasını kül tablasına bıraktı. Paçavralardan birini alıp ellerindeki boyayı silerken telefonun kendiliğinden susmasını bekliyor gibiydi. Ama arayan ısrarcıydı. Cevap tuşuna bastı. Alo, ne istiyorsun Muzaffer? Seher gönülsüzce dinlerken diğer eliyle sigarasını kül tablasından aldı. Hiç gelme dedi, çalışıyorum, kafamı bulandırma. Karşı tarafı dinlerken gittikçe sinirleniyordu. Balkona doğru ilerledi. Uçuşan tülü kenara çekerek kapının pervazına dayandı ve bahçenin derinliklerine bakarken son duyduklarını cevapladı. Beni boşuna korkutmaya uğraşma Muzaffer. Böyle davranmaya devam edersen karı kocalığımızın bittiği gibi selamımız da son bulacak. Telefonu kapamak üzereydi ki karşı tarafın söylediği yeni bir söz üzerine devam etti. Eski evraklarının çantası mı? Ayrılırken şahsına ait her şeyi almamış mıydın? Hafif alaylı bir tavırla ekledi. Hatta sana ait olmayanları da. Sigarasından kısa bir nefes aldı. Ses tonu gergin sabırsızlığının yanı sıra ondan çekindiğini hissettirmemek için gösterdiği gayretle örtülüydü. Kesin tavrını belli eden ses tonuyla son noktayı koydu. Tekrar ediyorum Muzaffer, sakın gelmeye kalkma. Cevap beklemeden telefonu kapadı. Şövalyesine doğru yürürken yüz ifadesindeki mutsuzluk ve endişe çok barizdi. Sigarasını kül tablasının içinde düşünceli bir tavırla söndürdü. Müziğin sesini biraz daha açtıktan sonra CD'lerin alt rafında duran Hennessy'den yanındaki kadehe doldurdu. Yudumlarken adeta gerginliğine tedavi olacak bir ilaç içiyormuş gibi gözlerini kapayarak içkinin boğazından kaymasını bekledi. Gözlerini tekrar açtığında mavi menevişlerinde hırs yaşları parıldıyordu. Kendini gizleyerek mutfak camından içerisini gözlemekte olan meçhul erkek elindeki cep telefonunu gömleğinin cebine yerleştirdi. Aynı anda içeride bir hareket oldu. Beyaz kolalı proteslası üzerinde genç, tıknaz bir kadın mutfağa girdi. Buzdolabından çıkardığı sürahiyle raftan aldığı bir bardağı tezgahın üzerindeki tepsiye yerleştirip mutfaktan ayrıldı. Vazife şinas adımlarla salondan geçip üst katın merdivenlerine yöneldi. Adımları taşıdığı kiloyla anlaşma içinde gibiydi. Sakin, telaşsız bir sürete ayarlanmış temposu vardı. Senelerdir bu evde çalışmaktaydı. Neredeyse burada büyümüştü. Safranbolu'daki köyünü terk ettiği o yıldan beri. Seher onun patronu, annesi, ablası, koruyucusu olmuştu. 15 yaşına geldiğinde babası onu oldukça hatırı sayılır bir başlık parasına kasabanın celebine satmak üzereyken köylerine bir ressam hanım gelivermişti. Hadiye babasından gizli evlerinin önünde poz vermişti ressam hanımın objektifine. Sonra çay içmişlerdi beraber, ona hayat hikayesini anlatmıştı. Çok etkilenmişti büyük şehirden gelen hanım. Hadiye'ye sormuştu evlenmek için gönlü olup olmadığını. ''Bin gönlüm olsa birini vermem o adama.'' demişti genç kız. Aslında gönlünün olduğu kimse de yoktu henüz. O, iş bulmak, para kazanmak, bağımsız olmak ve küçük kız kardeşlerini okutmak istiyordu. Ama bunlar, yalnız kaldığı zamanlarını süsleyen düşten öteye gidemiyordu. Ta ki Seher Vardar'a bu düşlerini anlattığı o güne kadar. Kanının kaynadığı genç kızı hele hikayesini dinledikten sonra orada bırakıp dönmeye gönlü razı olmayan Seher nasıl becerdiyse o bir gün içinde babasını ikna etmiş ve Hadiye'yi zengin celebin nikahından kurtarmıştı. Ertesi sabah İstanbul'a beraber dönerlerken hatta bu muhteşem eve gelip kendisine verilen küçük eve yerleştikten sonra bile genç kız hayallerinin gerçek olduğuna inanmakta zorluk çekmişti. Seher Hanım'ın celebin ödeyecek olduğu başlık parasını aynen babasına verdiğini biliyordu. Ama babasının nasıl olup da güvenip onu bir yabancıyla büyük şehre gönderdiğini, Seher Hanım'ı ve Vardar ailesini tanıdıktan sonra daha iyi anlamıştı. Bütün bunlar hareketlerine uymayacak bir süratte hafızasından geçivermişti. Seher'in odasından gelen müzik sesi ikinci katın sahanlığına kadar yayılıyordu. Senelerdir bu müziğe alışmıştı Hadiye. İlk başta tahammül etmek için ne kadar zorlandığını düşündü. Seher şövalesinin karşısında paletine koyduğu renkleri karıştırmaktaydı. Odanın kapısında durmuş, sessizce kendisini seyreden Hadiye'yi fark edince gülümsedi. ''Sen daha yatmaya gitmedin mi?'' ''Yatak odanıza suyunuzu bıraktım. Başka bir isteğiniz yoksa?'' Hadiye'nin konuşma tonu da aynen hareketlerinin telaşsız akışındaydı. ''Yok canım, yalnız kapıları kontrol et. Açık yer kalmasın. Alarmı da açmayı unutma. Celal gitti değil mi?'' ''Evet, az önce gitti.'' Cevap verirken Munis ses tonuna uyan ağır adımlarla şövalyeye yaklaştı. Tuvaldeki kadın portresi dikkatini çekmişti. Anlamını çözmek ister gibi başını yana eğerek baktı. Laubalilik yapmaktan çekindiği belli bir ses tonuyla düşüncesini belirtti. Ağlasın mı, gülsün mü bilemiyor gibi bakmış. Ve hemen düşüncesine onay alma ihtiyacında Seher'in yüzüne bakarak sordu. ''Değil mi?'' Seher tablosunda yaratmak istediği anlamın onu etkilemiş olmasına biraz şaşırmış bir gülümsemeyle onayladı. ''Çok haklısın, aynen öyle.'' İkisinin de bakışları tabloda bir müddet yan yana durdular. Hadiye birden haddi olmadan hanımının özel dünyasını işgal ettiğini fark etmişti sanki. Tuval karşısında daldığı dünyadan sıyrıldı. Tekrar iyi geceler dileyip geldiği gibi sessiz, yumuşak adımlarla odayı terk etti. Seher konyağından bir yudum aldı, sigarasından bir nefes çekti ve fırçasıyla tuvaldeki kadının göz bebeklerine yaş kondurdu. Aynı gün saat 14, The Pierre Hotel, New York. Manhattan, Ağustos'un rutubetli sıcağıyla adeta eziliyordu. 5. caddenin 62. sokakla kesiştiği blokta yükselen The Pierre'in şık süiti, havalandırmanın huzur veren serinliğiyle sarılmıştı. Süitin salonunda Berke Vardar, barok desenli ipek kumaşın kapladığı geniş kanepede oturmuş, cep telefonunu tuşlamaktaydı. Odanın karşı köşesinde, parka bakan pencerenin önündeki çalışma masasında, bilgisayarında meşgul olan genç kadın, yazdığı metne bir nokta koyup, yüzünde kocaman bir gülümsemeyle yerinden kalktı ve kocasına doğru yürüdü. Üzerinde kısa, sade beyaz keten bir elbise vardı. Gevşek bir topuzla başının üzerinde toplanmış saçlarının firketesini düzeltirken menevişli gözlerinde keyif pırıltıları uçuşuyordu. Kanepenin önünde ellerini heyecan içinde birbirine kenetledi. Hareketsiz anında dahi çevresine enerji yayıyordu. ''Müjdemi isterim.'' dedi. Henüz yatıştıramadığı heyecanı soluğunda. Erkek telefonu kapayıp tüm ilgisini karısına çevirdi. ''Ciddi misin?'' Genç kadın eğilip kocasının dudağına küçük sevecen bir öpücük kondurdu ve kanepeye yanına oturdu. Bir kolunu onun omzuna koyarak, ''Evet'' dedi. ''Carnegie Hall'den onayı aldım. Orkestramız 2 sezon sonra burada.'' Berke onun elini tutup okşadı. ''Amberinciğim, kutluyorum seni. Bu kadar uğraştığına değdi demek.'' ''Değeceği için uğraştım canım.'' derken elini kocasının yanağında okşayarak dolaştırdı. Gözlerindeki keyifli ışıklar çoğalmış gibiydi. Birden kocasının elindeki telefonu işaretle sordu. ''Anneni bulamadın mı?'' Berke hayır derken yeniden tuşlamaya başlamıştı. ''Önce meşguldü, şimdi de kapalı. Ev numarasından deneyeceğim. Çok sevgilerimi ilet.'' Amber'in yerinden kalkıp çalışma masasına doğru yürürken Berke onu hayranlıkla izledi ve dikkatini tekrar telefonuna çevirdi. Aynı akşam saat 21, İstanbul. Meçhul erkek halen Seher Vardar'ın bahçesinde mutfak camından içeriği gözlemekteydi. İçeride hadise sakin, vazifeşinas hareketlerle mutfak tezgahı ve servis masası üzerinde son düzenlemeleri yapıyordu. Bir ara ellerini beline dayayıp çevresini alıcı gözle süzdü ve memnun bir ifadeyle başını oynattı. Önlüğünü çıkarıp kapağını açtığı küçük ahşap dolabın içine astı ve aynı yerden hırkasını ve cüzdanını aldı. Mutfağın tezgah üstü ışıklarını iyice kısarak servis kapısına doğru ilerledi. Hareketlerinde kim bilir kaçıncı kez tekrarlandığını gösteren bir sıralanmışlık vardı. Onun dışarı çıkmak üzere olduğunu anlayan meçhul erkek, ses çıkarmamaya azami özeni göstererek kendisini sütunun arkasına gizledi. Hadiye kapının kilidini açmıştı ki içeriden gelen telefon sesiyle döndü ve kendince mümkün olan en seri adımlarla karşı duvarda asılı telefona yetişmeye çalıştı. Bahçe kapısı aralık kalmıştı. aynı anda yukarı kattaki Seher duyduğu telefon ziliyle irkilmişti. Bir elinde fırçası, diğerinde paleti, atölyesinin koridora bakan kapısına doğru yöneldi ve telefona cevap verilip verilmediğini anlamak için beklerken seslendi. "Hadiye, orada mısın?" Ses kesilmişti. Seher tekrar şövalesinin başına döndü. Hadiye mutfakta, sırtı bahçe kapısına dönük telefonda konuşmaktaydı. "Berke Bey, merhaba efendim. Hanımefendi evde, odasında çalışıyor. Yok yok, merak etmeyin, her şey yolunda. Hemen yukarıya bağlıyorum efendim, iyi geceler." Güleç bir ifadeyle tamamladığı cümlesini takiben aperedeki dahili tuşa basarak bekledi. Hizmetkarın sırtı dönük ve meşgul olmasından istifade eden meçhul erkek, aralık mutfak kapısından içeri girdi ve yolunu gayet iyi bildiği belli hareketlerle kapının arkasında kalan önü perdeli nişin içine süzüldü. Hadiye hanımıyla konuşmaktaydı. "Seher Hanım, Berke Bey arıyor. Bağlıyorum. İyi geceler efendim." Genç kadın telefonu kapadıktan sonra bahçe çıkışına geri geldi. Az önce henüz açmış olduğu kapının daha geniş bir aralıkla durduğunu fark edince garipsedi. Dışarıya doğru başını uzatıp baktı. Olağanüstü hiçbir şey yoktu. Önemsenecek bir durum olmadığına karar verdi, dudaklarını bükerek omuz silkti ve kapıyı çekip çıktı. Ardından kilitte dönen anahtar ve bahçede uzaklaşan ayak sesleri duyuldu. Kapının arkasındaki nişin içindeki yabancı derin bir soluk alıp huzursuzca yerinde kıpırdadı. Nişi örten keten perde dalgalandı. Seher, çalışma masasının diğer ucunda ayakta durmuş, masadaki telefonun ahizesi elinde, yüzünde keyif, gözlerinde pırıltılı bakışlar konuşmaktaydı. "Yo, aslında hep açık tutuyorum cep telefonumu ama senden az önce Muzaffer aramıştı." Oğluna detayları verip vermeme arasında kısa bir an tereddütten sonra devam etti. "Bütün gece tebelleş olmasın diye kapadım." Hattın diğer ucunda Berke telaşlanmış olmalıydı. Seher onu rahatlatmaya çalıştı. "Elbette görüşmüyorum. Aradığı zamanlar idare etmeye çalışıyorum." Bir an durup tatlı bir kahkaha attı. "Boşanmak, mahkemeden kağıt almakla bitmiyor. Sen benden iyi bilirsin." Belli ki Berke'nin endişesi devam ediyordu. Oğluna, "Yok canım, Celal'in geceleri kalmasına hiç gerek yok," diye cevap verdi. "Merak etme, kilitleri değiştirmiştim. Akşamları da alarm açıp yatıyorum." Cevabı gülerek dinledi. "Demode memode, benim alarmım benim işimi görüyor Berkeciğim. Hayır canım, kapıda da korumalar falan istemiyorum." Berke'nin dediklerine tatlı kısa bir kahkahayla cevap verdi. "Evet, evet, merak etme, o da kapımı da kilitleyip yatıyorum." Kendisi için uzaklardan meraklanan oğlunu yatıştırmak üzere konuyu değiştirdi. "Sen beni merak etme Berkeciğim. Biraz kendinizden haber ver. Güzel gelinim ne yapıyor? Senin işlerin nasıl gidiyor?" Az önce Muzaffer'le konuştuğunda yüzünü, sesini esir alan gerilim ve sıkıntı yerini huzurlu, eğlenceli bir ifadeye bırakmıştı. Telefonun kordonunu açarak masanın etrafından ilerledi. Bir taraftan konuşurken diğer taraftan masada bırakmış olduğu paketindeki renkli fırçayı aldı ve tuvalin üzerinde rötuşlar yapmaya başladı. Berke Amerika seyahatindeki gelişmeleri kısaca aktarmaktaydı. "Her şey mükemmel anneciğim. Doğudaki fabrika için John Corp ile ortaklık sözleşmesini imzaladık. Amber'in de Carnegie Hall'de bir sonraki seneye şirket orkestrasının konserini ayarladı. Yarın akşam üzeri New York Üniversitesi'nde Yaşam Vakfı ile ilgili bir söyleşisi var." Seher bir an için elindeki fırçanın hareketini durdurup haberlerden duyduğu keyfin tadını çıkarmak ister gibi dinledi. "İkinizi de kutlarım canım. Yarın Refet dayını davetliyim. Bu haberleri ona da vermek için sabırsızlanıyorum. Duyunca o da çok sevinecek. Ama dur, ne diyorum ben? Bu haberleri herhalde kendin vermek isteyeceksin. Tabii daha evvel vermediysen." "Hayır anneciğim, önce seni aradım. Refet dayımın telefonundan bir cevap alamadım. Daha sonra İstanbul için çok geç bir saat olacak. Sen her halükarda benden önce kendisiyle bir araya geleceksin. Senin iletmende hiçbir mahsur yok. Sergi tarihin belli oldu mu?" "Tarihi biraz öne aldılar. Mart'ın ilk haftası. Umarım kritikler yine kollar beni." "Anneciğim, seni kimse kollamıyor. Bütün beğenileri hak ediyorsun." "Sağ ol canım. Bu arada aklında olsun, pazar günü öğleye kadar dayında olacağım." Biz de pazar günü dönüyoruz Türk Hava Yolları'yla. Harika. Celal'le arabayı gönderirim. Bu arada çocuklar kayınvalidenle beraber dün bana ziyarete geldiler. Harika vakit geçirdik. Anneciğim, şimdi kapamak zorundayım. Çıkmamız gerekiyor. Amber'in de ben de seni çok öpüyoruz. Kendine dikkat et lütfen. Gelince görüşürüz. Sesini duymak çok iyi geldi Berkeciğim. Ben de ikinizi hasretle kucaklıyorum. Tekrar tebrikler canım. Dönüşte iyi yolculuklar. Unutma, güzel gelinimi öp benim için. Berke'nin gülüşü duyuldu. Unutmam anneciğim. İyi geceler. İyi geceler canım. Seher yüzünde keyifli bir gülümsemeyle Ahize'yi yerine yerleştirdi. Oğlunun ikisi birbirinden sorunlu evliliklerinden sonra herkesin saman alevi gibi sönecek dediği büyük bir aşkla yaptığı son evliliği 15 seneyi doldurmuştu. Ve Alevinin gücünde değişen bir şey yoktu. Kendisine sorulmadığı takdirde hiçbir zaman karışmadığı ama hep endişeyle izlediği Berke'nin hayatının artık düzene girmiş olduğundan emin, arada geçen seneleri düşündü. Kendi hayatı da oğlununkinden daha az serüvenli olmamıştı doğrusu. Dudağının kenarında beliren müstehsi tebessümle masanın üzerindeki paketten bir sigara alıp yaktı. Derin bir nefesten sonra dumanını üflüyordu ki evin alarmı çalmaya başladı. Seher dehşet içinde sigarası elinde olduğu yerde gözleri loş koridora çevrilmiş dona kaldı. Sonra derhal ürkek şaşkınlığından sıyrılıp oda kapısına atıldı ve kilitledi. Masanın diğer tarafına koşup evin telefonundan dahili bir numara çevirip sabırsızlıkla beklemeye başladı. Son ana kadar perdeleri inmiş bir tiyatro sahnesi gibi sessiz evde ardı ardına kesik, tiz alarm sesi adeta geceyi bıçakla bölmüştü. Alt katta salonun karanlığı içindeki yabancı gölge alarma yakalandığı üst kata çıkan merdivenin basamaklarından geri dönmüştü. Çarpıp devirdiklerini aldırmadan son süratle mutfağa daldı. Doğruca bahçeye açılan servis kapısına koştu ve kapının mandalına asıldı. Kilitli oluşuna kısa, kaba bir homurtuyla verdiği sinirli reaksiyonun ardından duvarda asılı anahtarları karıştırdı. Birkaçını yere düşürdükten sonra aradığını buldu, süratle kapıyı açıp dışarı fırladı. Erkek anında bahçenin karanlığına karışmış, ardından anahtarı üzerinde kapı açık kalmıştı. Alarm çalmaya devam etmekte, Seher kendisini kapadığı çalışma odasında telefon elinde sabırsızlık ve çaresizlikle cevap beklemekteydi. Haydi, haydi, hadiye, aç şunu. Dahili numaraya cevap alamadığı ahizeyi kulağında tutup diğer taraftan cep telefonunu eline aldı ve polis imdat numarasını çevirdi. Hat meşguldü, sabrı tükenmiş, sinirleri iyice gerilmişti. 155'i tekrar çevirmekteydi ki alarm sesinin kesilmesiyle duraladı ve nefesini tutarak evi dinlemeye başladı. Alarmın tiz, tehlike belirten gürültüsünden sonra ev yeniden huzura kavuşmuş gibiydi. Önce koşarak merdivenlerden çıkan ve üst katın sahanlığında yol alan ayak sesleri duyuldu. Yol halısının üzerindeki tok ayak sesleri Seher'in çalışma odasının kapısının önünde durdu. Kapının mandalı hareket ettirildi. Seher, polis numarasının hala meşgul veren, Hadiye'nin odasının cevapsız çalmakta olan telefonu iki kulağında kapana sıkışmış gibi kalmıştı. Kapı vurulmaya başladığında yükselen sesle rahatladı. Hadiye'nin sesi panik içindeydi. ''Seher Hanım, Seher Hanım, orada mısınız?'' Seher derin bir nefes alarak Azize'yi yerine koydu. Cep telefonu elinde kapıya atıldı ve kilidini açtı. Genç hizmetkar, yüzü gözü allak bullak olmuş, sakin, durağan karakterine hiç uymayan bir telaşla nefes nefese konuştu. ''Alarmı duyunca fırladım Seher Hanım. O kadar korktum ki anlatamam. Nasıl cesaret edip girdin içeriye? Evde biri varsa buralarda bir yerde olabilir. Onu kapıdan çıkarken gördüm efendim.'' Koşarak ağaçların arasına doğru gitti. Kapı da açıktı. Alarmı kapayıp buraya koştum. Seher halen meşgul veren cep telefonunu kapayıp masaya bıraktı ve Hadiye'nin omuzlarından tutup telaşla sordu. ''Kimdi? Görebildin mi? Tanıdın mı?'' Hadiye başını iki yana salladı. ''Hayır, sadece bir erkekti ama yüzünü göremedim. Senin odanı çaldırdım. Alarmı duyduğum an odadan fırlamıştım Seher Hanım.'' Bir an durup bekledi. Alarmın çalışıyla eve giriş arasındaki zaman boşluğunun hanımına farklı bir şey düşündüreceğinden endişeyle hemen izahata girişti. Korktuğum için hemen eve giremedim. Tam geriye dönüp polisi aramak üzereydim ki adamın çıktığını gördüm. Arkasından başkalarının gelmediğini anlayınca cesaretimi toplayıp içeri girdim ve alarmı kapayıp hemen size koştum. Seher elinde cep telefonu odanın dışına doğru yürümeye başladı. ''Haydi gel bakalım'' dedi. ''Aşağıya inip ortalığa bakalım. Polisi çağırmamız lazım.'' Telefonu bir kez daha tuşlarken Hadiye arkasında beraberce katın sahanlığında ilerlediler. Ve nihayet cevap verdiği belli polisle konuşurken merdivenlerden inmeye başladılar. Telefona cevap vermeleri uzun sürmesine rağmen durumdan haberdar olduktan sonra polisin eve gelmesi çok çabuk oldu. Seher'in bilhassa olduğu gibi kalmasını istediği devrilmiş sehpalar, yerde kırık lambalar, açık mutfak kapısı, her şey gözden geçirildi. Evin içi oda oda arandı. Böyle durumlarda sorulabilecek malum sorular tek tek soruldu. Komiserin Seher Vardar'a olan saygısı ve duruma gösterdiği özel itina çok belliydi. Kalemi tutan parmaklarını şakağında gezdirdikten sonra çok önemli bir haber verecekmiş gibiydi. Seher Hanım, parmak izleri için bir ekip göndereceğiz. Bu arada geceyi bir yakınınızda geçirirseniz iyi olur, daha rahat edersiniz. Gerekli olacağını sanmıyorum komiser bey. Kapının Hadiye'nin oğlumdan gelen telefonu açmak için döndüğünde açık kaldığı belli. Aynı hatayı tekrar yapmayacağımızdan emin olabilirsiniz. Hadiye, mutfak tezgahının önünde durmuş, konuşulanları ürkek ve suçlu bir tavırla izlemekteydi. Komiserin kendisine attığı yan bakıştan rahatsızdı. Bu gece yaşananlara sanki kazayla değil de bilerek ve planlayarak sebep olmuştu. Komiser aynı öyle bakıyordu kendisine. Seher Hanım'a doğru eğilip konuşurken Hadiye söylenenlerle ilgilenmiyormuş gibi başını camdan dışarıya çevirdi. Bu arada komiser zaten sırtını hafifçe dönmüş ve ev sahibesiyle adeta fısıltıyla konuşmaya başlamıştı. Yardımcınıza ne kadar güvendiğinizi bana söylediniz ama yine de... Seher hemen kaşlarını kaldırarak onun sözünü kesti ve açık kapıdan bahçeye çıktı. Komiser ardından yürüdü. Seher sütunu kendisine siper alıp fısıldayarak konuştu. Lütfen komiser. Sesinden polisin söylemiş olduğuna ne kadar içerlemiş olduğu seziliyordu. Onu ben büyüttüm sayılır. Senelerdir yanımda. Çok iyi tanırım. Böyle bir hatayı isteyerek hele bir kötülüğe alet olmak üzere hiç yapmış olamaz. İkna edici bir gülümseme ve itiraz kabul etmeyen bir ses tonuyla devam etti. Zahmetleriniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Mutfak kapısını açarak içeride tezgahın önünde suçlu bakışlarla duran yardımcısına seslendi. Haydi Hadiye, sen de artık uyumaya git. Genç kadın hanımının iznine rağmen çekingen gözlerle bir de komisere göz atmadan edemedi. Komiser ise bir işaretle polislerini dışarı çağırmış gitmeye hazırlanıyordu. Seher Hanım, arzu ederseniz çocuklardan bir ikisini burada bırakabilirim dedi. Hiç gerek yok komiserim. Eve giren her kimse ona da bu akşamlık macera yetmiştir sanırım. Geri geleceğine ihtimal vermiyorum. Seher Hanım, adamı tanıyor gibiydiniz. Seher dudaklarına yayılan gülümsemeye engel olamadı. Bu yaşa gelince tanımadığınız fazla bir şey kalmıyor dedi ve kapıyı ardına kadar açıp misafirlerinin gitmesini bekleyen bir ev sahibesi gibi devam etti. Evet, verdiğim zahmetten ötürü özür dilerim. Desteğiniz için teşekkürler. Hepinize iyi geceler beyler. Seher Vardar'ın soruşturmayı, cevap bekleyen soruları ve geceyi bitirdiğini belli eden tavrıyla polisler ayrıldılar. Hala ellerini avuçlamış, sıkıntılı bakışlarla bekleyen Hadiye, hanımına doğru ilerledi. ''İsterseniz ben burada kalabilirim Seher Hanım'' dedi. Seher gülerek onun omzunu okşadı. ''İlahi çocuk, haydi git, kapını kilitle ve uyu artık.'' Hizmetkar çıkmak üzereyken döndü ve mahcup bakışlarla konuştu. ''Seher Hanımcığım, çok öz.'' Seher onu susturdu. ''Tamam artık Hadiye, olan oldu, isteyerek yapmadığından ben eminim. Bundan sonra daha dikkatli olursun. Haydi git artık. İyi geceler efendim. Sana da.'' Hadiye, bahçenin diğer ucundaki müştemilata gitmek üzere ayrıldığında, Seher mutfak kapısını kapadı. Kapıda duran en son meçhul adamın kullanmış olduğu anahtarı döndürdü ve kilitten çıkardı. Düşünceli bir ifadeyle anahtara uzun uzun baktıktan sonra duvarda diğer anahtarların arasındaki yerine astı. Hadiye kendince olabilecek en hızlı adımlarla ve çevresinde gezdirdiği ürkek bakışlarla yaşadığı müştemilata doğru ilerledi. Sırtındaki hırkanın kollarını ve küçük el çantasını göğsüne sıkı sıkı yapıştırmış, omuzlarını büzmüş, kendisini nereden çıkacağını bilemediği bir tehlikeye karşı korumak ister gibiydi. Küçük evin önüne gelmişti ki kapının yanındaki ağacın ardından birinin fırlamasıyla gözleri korkuyla açıldı. Çığlığı boğazında düğümlendi. Elindeki çantayı düşürdü. Erkek bir adım daha öne çıktığında kısık isyankâr bir sesle mırıldandı. ''Aman Tanrım, yüreğimi ağzıma getirdin. Sen gitmemiş miydin?'' Diğeri hiç cevap vermeden onu elinden tutup evin içine çekti. Seher'in ne resim yapacak ne de uyuyacak huzuru kalmıştı. Dolaptan cezveye doldurduğu sütü ısıttı. Raftaki İngiliz fincanlarından birine boşalttı. Tam mutfaktan çıkmak üzereydi ki aklına bir şey takılmış gibi durup geri döndü ve bahçe kapısı ile kiler arasında kalan nişin önüne geldi. Nefesini tutup perdeyi ani bir hareketle çekti. Nişin içinde bahçe işinde kullanıldığı önlük, eldivenler ve malzemeler muntazam dizilmiş, bırakıldığı gibi duruyordu. Yerde yan yana dizili iki çift sarı çizmeden birinin teki sürüklenip perdenin ağzına kadar gelmişti. Bir an için irkilerek arkasına baktı. Sonra çizmeyi düzeltip perdeyi çekti ve ışığı kısıp elinde süt fincanı mutfaktan çıktı. Salonun ışıklarını hafifleterek açık bırakmaya karar verdi. Merdivenleri adımlarken eve giren kişi üst kata, çalışma odasına kadar çıkmış olsaydı bu gece neler yaşamış olabileceğini düşündü. İçi ürpererek adımlarını hızlandırdı. Sahanlığa varınca minik konsolun üzerindeki çanağın içinden küçük alarm anahtarını aldı ve üzerindeki butonlardan birine bastı. Kısa, tiz bir ses duyuldu. Alarm açılmıştı. Artık kendisini emniyette hissederek çalışma odasına girdi. Balkon kapısını kapadı. Işığını söndürüp evi çepeçevre dönen koridorun diğer ucundaki yatak odasına yöneldi. O ana dek fark etmemişti ama şimdi kendisini yorgun hissediyordu. Artık sadece ve sadece huzur istediği bu yaşta bu heyecanlar fazla geliyordu. İkinci ayrımın sonu, sayfa 31.